أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Bakara suresinin başından başlayarak oradaki kavramların hikmet metoduyla anlaşılması gayesiyle başlattığımız derslerin birisini daha yapacağız inşallah. Bugünkü konumuz takva. Takva ne demektir? Bu takva kelimesi işte Allah'a karşı gelmekten sakınmak, bilmem çeşitli şekillerde anlamlandırılıyor. Takvanın sözlük anlamı kişinin kendisine zarar verecek olan şeylerden sakınması, kendisini onlardan korumasıdır. Zarar verecek olan şeyler, tabii dini konular, şimdi bu bizim buradaki anlatacağımız dini konularla ilgili, önce Allah-u Teala'nın koyduğu yasaklar çerçevesinde kişinin kendisini koruması gerekir. Oradan birinci derecede kişinin kendisini koruyacağı şey Allah'a şirk koşmamasıdır. Dolayısıyla en fazla korunacak şey şirktir. Birinci derecede şirk. Peki Allah-u Teala buna şey diyor mu? Buna takva kelimesini kullanıyor mu? Mesela işte Meryem suresinde surenin 72. ayetinde Allah-u Teala cehenneme gidecekleri anlatıyor. Araf suresinin baş tarafında da bu tartının kurulacağından bahsediliyor. Günahları sevaplarından fazla gelmiş olanlar kaybedecek. Cehennemin orada ateş yığınının etrafında oturdukları zaman tabii şeyde de Allah-u Teala Araf suresinin 44 ve devamı ayetlerinde de bir kısım suçluları oradan kurtaracağını söylüyor. Burada da açıkça söylüyor. Mesela diyor ki burada ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا. Sonra müttakileri kurtaracağız. Şimdi müttaki kelimenin genel anlamıyla kullanılırsa ne olur Fatih Hoca?
Kendisini koruyabilmiş.
Yani sözlük manayla söylüyoruz. Kendini neden korumuş olur burada cehennemden kurtulan? Şirkten kurtarmıştır. Ne diyor Allah? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ يُشْرَكَ بِي. Değil mi? Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. O zaman سُمَّنِ لَجِلَّذ۪ينَ تَقَوْ. Oradan kendini korumuş olanları kurtaracağız. Bunlar şirkten korumuş olan ama suçları daha fazla olduğu için cehenneme girmiş olan insanlardır. Ondan sonra da bir şey söylüyor. وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَا. Zalimler de cehennemin içerisinde diz çökmüş olarak bırakacağız diyor. Tabii ondan sonra da her birisi kendisine ait olan bölümlere gönderilecek. O da buradan ifade ediliyor. Peki bu zalimler kimler? Onu da bakıyoruz. Allah-u Teala onu da Araf suresinde bize anlatmış. İşte o Araf suresinde اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبُّونَ اَعِوَجَا diyor. Evet, Araf bakayım 45. ayette Allah'ın laneti onlar üzerinedir, zalimleredir diyor. Allah dışlıyor çünkü artık onlara Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir yardımı söz konusu değil. Bunlar Allah'ın yolundan sapan ve saptıranlar. Çünkü sadde kelimesi iki anlama da geliyor. Ve o yolda anlaşılamayacak bir takım çarpıtmalar yapıyorlar ki biz de bu çarpıtmaları her defasında derslerimizi anlatıyoruz. Bugün takva konusuyla ilgili de zaten o çarpıtmaları göreceksiniz. Ve onlar ahireti kafirdirler. Ahirete kafirlik ederler ne demek? Yani ahireti inkar ediyor değiller. Bakın iblis ahireti inkar etmiş değildir. Ahireti inkar etmiyor da ahireti kendi kafasına göre düzenliyor. Mesela Allahü Teala Ali İmran suresinde bir kısım hocalarla ilgili şöyle diyor. Elem terillellezine utu nasiben minel kitab. Kitaptan kendilerine pay verilenleri görmedin mi diyor. Şimdi yani Allah, onlar kitabı öğrenmişler işte 23. ayeti Ali İmran suresinin. Yani kitap okumuşsa, yani kitap Kur'an da olur. Ehli kitabın, yani Tevrat okuyan olur. Önemli değil. Yani Allah'ın kitabını okumuş olan kişiler. Yud'amne ilâ kitabillah. Allah kitabı, Allah'ın kitabına çağrılıyorlar. İşte bu sabah Urfa'dan bir hanımefendi telefon açtı. Çok güzel Kur'an çalışması yapıyorlar. Kendisi de Arapça biliyor. Arapça bilen arkadaşlarıyla. Daha önce diyor bizimle bu çalışmalara katılan arkadaşımız şimdi bize karşı tavır koydu. Kendi öğrencileri bir soru sordu mu bana ayet sormayın, ayetten bahsetmeyin diyormuş. Şimdi onun gibi اَلَمْ تُرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَص۪يبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدَعُونَ اِلَى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ Allah'ın kitabına çağrılıyorlar. Gelin kardeşim, gelin, Allah ne diyorsa o. Biz burada defalar, her defasında görüyoruz değil mi? Hadi gelin Kur'an-ı Kerim'e bakalım dendiği zaman ne diyorlar bize? Heh. Şimdiye kadar ki bütün işte geçmişte gelenler, bu kadar insanlar yanılıyor da sen mi doğruyu söylüyor ya? Ben doğru söylüyorum demiyorum. Gel birlikte ayete bakalım diyorum. Ama gelmiyorlar değil mi? ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ Onlardan bir grup yüz çevirir. İşte bunlarda olduğu gibi. Böyle geri çekilir, geriye çekilirler. ذَلْكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا Bir de şöyle derler. Yani ahireti inkar etmiyor bunlar. İblis de ahireti inkar etmiyor ama ahiret kendi kafalarına göre yorumluyorlar. لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اِيَّامًا مَعْدُودَتْ Yani cehennemde yansak yaksan birkaç gün yanar çıkarız ne olacak diyorlar. Kendi kafalarına göre bir cehennem tasarımları var. Hatta şu anda bu tür hocaların hiçbirisi cehenneme yaklaşacağını bile kabul etmez. İşte onları Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olarak mahşerde Muhammed Aleyhisselam şefaatle kurtaracak olur. İşte bir sürü şefaatçiler bulurlar kendilerine. Hatta kendileri de şefaatçi olur. Mesela sen hafızlık yaparken sana söylemişlerdir. Hafız kaç kişiyi kurtarıyor?
70
kişiyi. Kontenjanı doldu mu? O zaman 70 kişiyi kurtaranın kendisinin cehennemde ne işi var? Evet. غَرَّهُمْ ف۪ي د۪ينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Bak, iftira ettikleri şey. Niye? Bu adamlar çok iyi biliyorlar ki Allah-u Teala bunların dediği gibi bir ahiret şeyi yaratmamış. Ahiretin sistemi çok farklıdır. İşte İblis de Allah-u Teala ne diyor? Ya Rabbi bunların yeniden dirilteceği güne kadar beni yaşat diyor. Ahirete inanmayan bir insan bunu söyler mi? Bir kişi. Efendim فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Hakkında hiç şüphe olmayan, kimsenin şüphesi olmayacak bir günde bunları bir araya getirdiğimiz zaman durum ne olacak? وَوْفِيَتْ كُلُ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ Herkese kazandığı tam verilecek. وَهُمْ لَا يُغْضَمْ Haksıza uğratılmayacaklar. O zaman bunlar kim? Bunlar ne olmuş oluyor? Bak kendileri Allah'ın ayetlerine çağırdığı zaman ayetleri kendilerine uyduruyorlar ya da hiç okumuyorlar.
Bunlar bilen insanlar.
Tabii bilen.
Şeyde Bakara'da bunun müteşabihinde feveylüllezine yektübünel kitabe bi edihim dediği kişiler yine vakalülen temessenenler illa eyyamen ma'duda.
Aynısı işte. Kitabı kendi elleriyle yazıyorlar. Yani ayetleri alıyorlar, hükümler çıkarıyorlar. İşte bir sürü şeyler, yani büyük alimler bunlar. Sıradan insanlar değil. Ciddi ilim adamları. İşte şeyde de Münafıkun suresinde de sürekli anlattığımız bunlar Muhammed Aleyhisselam'ı bile hayran bırakan münafıklar.
Alim
adamlar tabii. Gayet iyi, büyük bir bilgileri var. Giyimleriyle, kuşamlarıyla, konuşmalarıyla insanları hayran bırakıyor. İşte bunlar, işte o zaman Allah-u Teala سُمَّنْ نَجِلَّذ۪ينَ تَقَوْ diyor şeyde Meryem suresinin az önce okuduğu. Mus ayetinde müttekileri kurtaracağız diyor. Bu nedir? Neden mütteki olmuş oluyor bunlar? Şirkten kendilerini korumuş oluyor. Ama bu orada kalacak olanlar bile bile Allah'ın yolundan sapmışlar. Yetmiyor, bir de saptırmışlar insanları. Bile bile bunu yapmışlar. O zaman takvanın olmazsa olmaz noktası nereden başlıyor? Şirke karşı kendisini korumak. Yani kişiye zarar verecek şeylerden kendisini koruması dendiği zaman en büyük zararı şirk verecektir.
Ya
zulmün azim tabii. Peki ondan sonra başka neler olabilir? Zaten Allahü Teala bu Bakara suresinin başında onu anlatıyor. İşte اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gaybda inanan, yani kalplerin içten inanıyor ve içten inanırken de tatmin olacak şekilde inanıyor. Zaten gayb konusunda biliyorsun ders yapmıştık. Mesela hatta burada belki izleyicilerimize hatırlatmak için şu da okunabilir. Mesela Bakara 260. ayette Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ı anlatıyor. Diyor ki ve izgale İbrahim Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Bir gün İbrahim Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ölüleri nasıl dirilteceğini bana bir göstersene dedi. Kale evelem tümin, inanmadın mı dedi. Kale bela, tabii ki inandım dedi. Velakin liyatmeynne kalbi, içim mutmain olsun, kesin bir kanaate varayım. Bakın bildiği, bilmediği bir şey, gayba inanma diyor. Ya ben bilmediğim şeye nasıl inanacağım kardeşim? Bakın İbrahim Aleyhisselam bildiği halde yeniden ölüleri diriltiyor ama nasıl dirilttiğini bana bir göster diyor. Tatmin olmak istiyor. O zaman dini konularda soru sorma. Bakın İbrahim Allah-u Teala'ya soruyor. Soru sorma asla şey yapılamaz, engellenemez ve insanlara Allah'ın kitabıyla cevaplar vererek onları tatmin etmek lazım.
Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi'nde Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı bir kafa karışıklığı yaşarsan ehli kitabı sor diyor. Yani kendi nebisine bunu söylüyor.
Git ehli kitaba, yani Tevrat'ta uzman olanlara sor da henüz Kur'an-ı Kerim tam inmemişken. Zaten onunla ilgili ayet de var biliyorsun. En'am suresi 90. ayette ne diyordu Allah? Ülâkellezîne hedallâh febihudâhu muhtedî. Mekke'de indiği için En'am suresi henüz diğer hükümler gelmemiş. Allah işte bütün nebileri sayıyor. Onlara birer rehber verdiği kişilerdir diyor. Bütün nebilere Allah kitap ve hikmet vermiş. Sen onların hüdasına uy, yani onların kitabına uy diye emir veriyor. Onun için Resulullah Mekke'deyken şey yapmıştır, Kudüs'e dönerek namaz kılmıştır. Ve daha nice hükümler var. Şimdi o zaman bu şeyde Bakara suresinde kısaca şey yapalım. Bundan sonra sen şu kelimeyle ilgili açıklamaları, bu arada karşılıklı sohbette işi devam ettiririz. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Şimdi müttakileri anlatıyor. O zaman gayb, imanları gayıplarında olan, kalplerinde olan ve tam tatmin olarak inanıyor. En küçük şüphesi yok. Ama falan demeden kesinlikle inanıyor. İşte ama deyip işte araya bir takım şeyler sokuşturduğu zaman, mesela istersen gene karşılıklı konuşalım. Mesela iblis Allah'a inanmıyor mu? Ne diyor? Allah-u Teala ona diyor ki sana emrettiğim halde neden secde etmedin? Şeyde mesela Araf suresinde daha çok sayıda 7 yerde anlatılıyor bu. Bu da ne diyor? Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben çamurdan yaratana nasıl secde ederim?
Yani bizzat konuşuyor yani. Allah'a inanmamızı
Allah'la bizzat konuşuyor ve mukarreb meleklerden bu. Meleklerden. Çünkü ondan sonra görevden kovuluyor. Bakın ne yapıyor? İşi başka tarafa çekiyor. İşte İveç denen şey bu. Konuyu başka tarafa çekiyor. Ya sana neden yaratıldın diye soran var. Allah bilmiyor mu sen neden yarattığını? Şey yapsana. Neden şey yaptı? Hemen işte ben çamurda, ben ateşten, onu çamurdan. Ne oluyor? Allahü Teala onu kovuyor. Çünkü Allah'a karşı bilgiçlik taslıyor. Allah'ın emrine uymuyor. Peki bu insan Allah'a inanıyor mu? Allah'ın varlığını kabul etmek başka bir şey, inanmak başka bir şey. İnanan bir kişi ne demişse doğrudur diye.
Teslim olmuyor.
Teslim olmuyor Allah'a yani. Ya peki ondan sonra ne diyor? Rabbi enzirni ile yevmi yub'asun. Bu kaçıncı ayette?
14.
14. ayet Araf suresi. Ya Rabbi bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre tanı. Ahirete de inanıyor mu? Kendi Allah'ın yarattığına da inanıyor. Şimdi aslında bu İslami manada inanmıyor. Kendi kafasına göre bir ahiret kurgusu oluşturuyor. Kendi kafasına göre bir inanç oluşturuyor. Ondan dolayı işte şeyde mesela Bedir Savaşı'nda şeyleri teşvik etmişti savaşa. Mekkelileri teşvik etmişti. Orada da biliyorsunuz Müslümanların da çok ciddi sıkıntıları var. Enfal suresinin baş tarafında Müslümanlar Bedir'e gelirken birçoğu sanki ölüme sevk ediliyormuş gibi geldi. Hiçbirisi savaş için gelmiyordu yani. Ölüme sevk ediliyormuş gibi geldi. Fakat orada yine Allahü Teala onlara işte meleklerle desteklediği, gece rahat bir uyku uyuttuğu bir sürü şeylerle sonra savaş sırasında yine yanlışlar yaptılar. Allahü Teala yine onları galip getirdi. Çünkü Mekke'de inen Rum suresinde onları galip getireceğine dair söz vermişti. Ama iblis onları şey yapmıştı, destekledi ve mesela şeyde Enfal 48. ayette şeytan diyor onların amellerini kendilerine süslü gösterdi Mekkelilerin. Dedi ki la galibe lekumul yevme minen nas. Bugün hiç kimse size galip gelemez demişti. Zaten Allahü Teala da Mekkeliler geri kaçmasın diye onların gözünde Müslümanları az göstermişti. Onu da Allahü Teala yine şeyde Enfal suresinde bildiriyor.
43'te. He? 43. ayet.
43. ayette tamam. 44'te de var.
Var evet.
Resulullah'ı rüyasında az gösteriyor. Evet. Müslümanlara ve Resulullah'ı gözleriyle az gösteriyor. Kafirlere de Müslümanları az gösteriyor. Onlar Müslümanların 3 katı iken demek ki belki onda biri kadar görüyordu. Daha da az görüyor. Ama şimdi diyor ki فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِيَتَانِ İki ordu birbirini gördüğü zaman iblis tabii şeyi görüyor. Müslümanları destekleyen melekleri görüyor. Onu görünce ne diyor? Nekesa alâ akibi. Hemen ne diyor? Şey yaparız. Ökçeleri üzerine geri döndürürüz değil mi Türkçe'de? Şimdi burada akibi Arapça'da biraz farklı. Yani hemen gerisin, hemen sözünden cayıyor. Ne diyor orada? Ve gâli inni berî'un minkum. Ben sizden uzağım. Beni katmayın bu işe diyor. Ben sizden uzağım diyor. İnni erâ mâ lâ terâvne. Sizin görmediğinizi ben görüyorum. Siz melekler ordusunun buna desteklediğini görmüyorsunuz. Arkasında ne diyor? İnni ehâfullah. Ben Allah'tan korkarım diyor. Dolayısıyla bir kimsenin ben Allah'tan korkarım demiş olması bilmem ne falan bunlar değil. Asıl mesele Allah'a tam teslim olabilmektir. Yani takvanın birinci şeyi kişinin kendisini şirkten korumasıdır. İşte iblis şirkten koruyamadı. İkinci adımı Allah'a karşı günahlardan korumasıdır. Çünkü emirleri ve yasakları işte Allah'tan korkun diye tercüme edilen ittakullah değil. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Allah'a karşı yanlış yapmayın. Allah'a karşı en büyük yanlış iblisin yaptığı gibi Allah kendisini bir şey zannetmek ve Allah'a meydan okumaktır.
Ya bu neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmek de hiç fark etmiyor. Yani bu insanların çoğu aslında doğrunun da ne olduğunu biliyor. Mesela iblis diyor ki kalefe bima agveyteni le'akudenne lehum sıratekel müstakim. Doğrunun ne olduğunu da biliyor yani.
İyi. Bak bima agveyteni derken kimi suçluyor?
Allah'ı.
Sen beni hayallere daldırdın diyor. İğva hayallere dalmak. Bak ki kendi yaptığının yanlış olduğunu de itiraf etmiş oluyor.
Doğru yolun da ne olduğunu biliyor.
Doğru yolda bile akudenle lehum sıratekim. Kesinlikle senin sırat-ı müstakimin üstünde oturacağım diyor. Onun için şeyler...
Hani siz hep söylersiniz, hani mesele bilgi meselesi değil. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilme meselesi değil. O doğrunun arkasında durabilir.
Tabii canım. Yani doğruyu bilmek çok kolay ama doğruyu yapmak zordur. Çünkü doğruların arkasında olmak birçok kimseyle şey, insanların çoğusu kendi doğruların arkasındadır. Evrensel doğruların değil. Birçok kimseyle arayı bozmaya gerektirir. Ama sonuçta doğruların arkasında olanlar kazanır, diğerleri kaybeder. Doğruların arkasında olanlar dünyada da kazanır, ahirette de kazanır. İşte
müttakilerin vasıflarından bir tanesi de o.
Üzerlerine ne bir korku olur, ne de üzüntü olur. İşte burada ne dedi Allah? Bak, içten samimiyetle ve kesin olarak inanıyor. Bir şüphesi ortaya çıkarsa onda sorgulaması gerekiyor yani. Yukimûne salâh, salatı tam olarak ikame edenler. Ne olur? Namaz. Namaz niçin kılınır? Allah'ın kitabını anlayıp kafaya yerleştirmek için kılınır. Şeyin Taha suresinin 14. ayetinde belirtildiği gibi. Bakın, salat kelimesinin anlamı bir şeyin sürekli arkasında olmaktır. Her Müslümanın, ta Adem Aleyhisselam'dan beri zaten İslam'dan başka bir din yok. Allah bir başka din kabul etmeyeceğini açıkça söylüyor. Ve men yapta gayrel İslami dinen felen yukbele minhu diyor. Şeyde Ali İmran suresinin 137 olabilir. Yok, 85 olabilir, evet. 85. ayet olabilir. Ondan kesinlikle kabul edilmez. Din İslam'dır. Yani Allah'a tam teslim olmaktır. Onun için Beyyine suresinde de belirtildiği gibi ilk Nebi'den itibaren herkeste, bütün ümmetlerde namaz ve zekat olmazsa olmazdır. Yani bizim her Müslümanın her gün mutlaka yerine getirmesi gereken şey ibadet, namazdır. Allah'ın farz kıldığı. Bir de burada şey yapıyor. Ve mimma rezaknahum yunfikun, onlara verdiğimiz rızıktan da infak ederler. Bu rızık kelimesi bizim Türkçemizdeki yiyecek içecekler değil. Her şey ilimde olur, güç olur, kuvvet olur, her şey. Yani imkanınız neyse, birisine yardımcı olma konusunda hangi imkanlara sahipseniz onu kullanacaksınız. Bilgi verirsiniz, ayetleri okursunuz, ne bileyim, düşmüş birisini elinden tutar kaldırırsınız, ihtiyacı olan birisine bir bardak su verirsin. Yani ne imkan, elindeki imkan neyse, karnını doyurursun, cebine harçlık koyarsın. Karşı tarafın Müslüman olması diye bir şart da yoktur. Allah-u Teala Bakara 272. ayetinde de diyor ki لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ, onları yola getirmek senin görevin değildir. O zaman bir insan Müslüman olduğu zaman dünyanın en faydalı insanı olur. Bulunduğu yerde yağmur yağar gibi orayı bereketlendirir.
Zaten hocam benim nazarım yönfikun diyor. Bu infak kişinin yaptığı her türlü faaliyeti içerisinde.
Her türlü hayırlı faaliyet. Evet, evet. Ama bunu yaparken karşı tarafın dini, inancı beni hiç ilgilendirmez. Karşı taraf bir hayvan da olur. Şurada sakatlanmış bir hayvana da yardımcı olabilirim. Onun için o şey Bakara 272. ayet mesela, o zekatla alakalıdır. Yani bizim geleneksel anlamdaki zekatla alakalıdır. Peki Allah-u Teala orada mesela bu mezheplerin de kafire zekat vereni kabul edeni ben bilmiyorum ama Allah açıkça orada ne diyor? Leysa aleyke hudâhum. Onların yola getirme, onların yola gelip gelmemesi seni ilgilendirmez diyor. Velakinnallâhe yehdi men yeşâ. Allah kim doğru tercihte bulunursa Allah onun yola gelmişini onaylar. Sen bunu arama.
Yine aynı ifade buradaki gibi ve mâ tunfikû min hayrin felianfusikum.
Tamam. Siz hayırdan ne harcama yaparsanız, ister elinden tutun, ister bir, ne yaparsanız yapın, insanlara faydalı olacaksınız. O tamamen sizin için yapıyorsun. Evet. Onun için yapmıyorsun. Ve ma tunfikune
illa
ibtiga vecihillah. Yapacağın harcamayı sadece Allah rızası için yapmanız lazım. ve ma tunfiku min hayrin ve fiyin, yapacağınız her türlü hayırlı harcama size fazlasıyla iade edilir. Bir kere o anda bir mutluluk hissedersiniz içinizde. Siz de rahatlarsınız. Allah sizin içinizden korkuyu da üzüntüyü de alır ve dünyanız cennete dönüşür. Değil mi? Ondan sonra devam var.
Ve entüm la tuzlamın.
Ve entüm la tuzlamın. O da o çok, ben orayı unuttum ben o okumayı. Hiçbir şekilde size yanlış yapılmaz diyor. Zulme uğramazsınız. Zulüm neydi? Yani bir şeyi
yerine olmayan başka bir şeyle ikame etme.
Tabii. Yani tabii yani yanlış yapmak manasına yani evet. Size karşı yanlış da yapılmaz. Ya insanlardan saygı görürsünüz. Bak şimdi bir Almanya'da yaşayan yakında tanıdığım birisi var. Diyor ki yıllar önce tabii bir Alman mahallesinde ev tuttum. O kadar karşı çıktılar, o kadar şey yaptılar ki bunu almayın, etmeyin, bu ne işi var bunun bizim içimizde. Sonra diyor evde durdum, komşularla ilişkilerim, diğer mahallelilerle ilişkilerim dolayısıyla beni o kadar çok sevdiler ki diyor. Hep iyilik yaptım diyor. Adam diyor bir yere giderken arabasının anahtarını bana bırakıyor, evinin anahtarını bana bırakıyor. Yani adeta sanki oranın şeyi oldum diyor. Bir başka bir bu bölgenin şeyi oldum. İyi ya kardeşim. Sen iyi davran. Karşı tarafın nasıl davrandığı seni ilgilendirmez. Sen Allah rızası için yapacaksın. Karşı taraftan teşekkür beklersen boşuna beklersin. Evet. Vellezine yu'minune bima unzile ileyk ve ma unzile min kablik. Bunun zaten ayrı bir ders yapacağız bu konuda. Sana indirilene inanan, yani Kur'an'a inanıyorlar. Müttakı olmak için Kur'an'a inanıp güvenmek gerekiyor. Ve daha sadece Kur'an değil, önceki indirilen kitapların tamamına da inanmak gerekiyor. Ve bil ahireti hum yokun. Ahiret konusunda da kesin bir kanaatleri var. Kendi kafalarına göre değil, Allah'ın belirlediği şekilde ahirete inanıyorlar. Ulaike alâ hüden min Rabbim. İşte Allah-u Teala'nın gösterdiği rehber, yani o doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Cenab-ı Hak cümlemizi onlardan eylesin. Ve ulaikumul muflihun. İşte hedeflerine ulaşacak olanlar da onlardır dedi. Ve şimdi Fatih Hoca'yı bu konuda bir dinleyelim bakalım.
Hocam biraz önce siz teşekkür beklemeden yapmak gerekir dediniz. Bu aralarda da gündemde insanlar iyilik yaptığı zaman genelde o iyiliği hatırlama ve hatırlatma ihtiyacı duyuyorlar. Kur'an-ı Kerim'de İnsan suresinde ve yut'imune ta'ame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira, yani o kişiler kendileri sevmesine rağmen, kendi iştiyakları olmasına rağmen çaresizleri, yetimleri ve esir olanları doyururlar dedikten sonra inneme nut'imkum li vechillah, biz bunu Allah için yapıyoruz, la nuridu minkum cezaen ve la şükura, yani biz sizden herhangi bir karşılık, teşekkür, şu bu, bunda böyle bir şey beklentimiz yok yani.
Yani teşekkür bile beklemiyoruz.
Beklemiyoruz.
Ne kadar güzel
yani
değil mi?
Çok şey yani Kur'an'daki bu ölçü, yardım yaparken yardım yapan kişiyle arasında hiçbir ilişki olmasını istemiyor. Doğrudan ben işimi Allah'la halledeceğim diyor yani.
Yani şimdi sen buraya da sık sık gelen bir arkadaşımız var. Ben onu daha şeyden itibaren biliyorum belki 50 senedir tanıyorum diyelim. Öyle zengin birisi değil. Ama elindeki maddi imkan, manevi, elinden ne gelirse şey yapar, hala yapar. Yani birilerine bir şey yapmaya çalışır. Tabii Allah da onu hiçbir şekilde sıkıntıya sokmuş değil. Bir gün bana dedi ki, yahu dedi Allah bize cenneti bu dünyada yaşatıyor ya. Çünkü öylesine bir içiniz rahat oluyor, öyle bir huzurlu oluyorsunuz, öyle kendinizi güvende hissediyorsunuz.
Ventum la tuzlamın dedi hocam biraz önce.
Ventum la tuzlamın.
Garantiyi Allah veriyor.
Yani. Allah hiçbir zaman onlara karşı haşa yapacak değildir. Evet, şimdi dinleyelim şimdi seni.
Hocam sizin o Bakara suresini ilk okuduğunuz ayetlerin birazcık daha detaylısı yine müttakilerle alakalı olarak Bakara suresinin 177. ayeti var. Ben önce onu okuyacağım, ondan sonra da kısa bir şey yapacağım. Burada doğrudan meali okuyacağım ben bizim. Bakara suresi 177. ayet. İyilik yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. İyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güvenen kişinin yaptığıdır. İman esasları diye bildiğimiz şeyleri hemen bir saydı, bir çırpıda. Yani çünkü öyle bir insandan bahsedecek ki Allah-u Teala, yani bakın bu adamlar Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, nebilere iman, ama hakkıyla iman. Yoksa bizim hani biraz önce temas ettiğimiz gibi ben Allah'a inanıyorum, varlığına inanıyorum. Yani varlığına inanmayan kimse yok, iblis başta. Ahiret gününe inanıyorum. Gereğini yapıyor musun? Kitaplara inanıyorum. Allah kitap göndermiş. Bu sana ne katıyor mesela? Bunlara hakkıyla inanan başka, böyle bir kişi sevmesine rağmen malını kendine yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolda kalanlara, isteyenlere ve boyunduruk altındakilere verir. Hemen ikinci şey geldi. Yani infak meselesi geldi. Bu insanlar bazı şeyleri aşmışlar. Aslında kendisinin malı var, seviyor da, ihtiyacı da olabilir ama hiç tereddüt etmiyor. Gerekiyorsa hemen onu başka yere infak edebiliyor. Sonra namazı düzgün ve sürekli kılarlar. Zekatı verirler. Anlaşma yaptıkları zaman da yükümlülüklerini yerine getirirler. Baskılara, zorluklara, bir de baskın anında olacaklara karşı dirençli olurlar bu insanlar. Özü sözü doğru olanlar bunlardır. Bunlar müttaki olanlardır. Yani Allah'a karşı yanlış yapmayan, doğal yapısını muhafaza etmek için elinden gelen her türlü gayreti yapan, işte bizim müttaki dediğimiz kişilerdir. Bütün bu vasıflara sahip kişiler bunlar, müttakiler.
Ne yapıyoruz bunlar? Bir daha istersen.
Tabii hocam. Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güveniyorlar.
Allah, ahiret günü, melekler, kitaplar ve nebiler. Kaç tane iman esası var? Beş tane. Altıncısı nerede?
İşte bir tanesini eksik bırakıyorlar.
Kader inancı diye bir şey yok. Milleti kaderin buymuş dedirterek böyle tamamen bir acayip bir hale sokuyorlar. Öyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yok. Kader Allah'ın koyduğu bir ölçüdür. İşte bu ayetlerde ölçüler anlatıyor. Şimdi, evet.
İki, sevmesine rağmen malını kendine yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolda kalanlara, isteyenlere ve boyunduruk altındakilere verirler.
Yakınlığı olan, öncelikle tabii yakınlığı olanlara, çünkü onların durumu
Allah
daha iyi biliyor.
Allah öyle emrediyor.
Bir de yakınların olanı daha iyi biliyor. Evet. Yani birçok kimse vardır ki kimseden bir şey isteyemez, utanır. Daha iyi, ama diğerlerinin de hiç ayrım yapmadan, bak bir mümin şartı var mı, iman şartı var mı burada? Yok. Tamam.
Namazı düzgün ve sürekli kılar ve zekatı verirler.
Tamam.
Bunlar anlaşmaya...
Yine de zekat da, ilminin zekatını verir, şunu her şeyi verir yani.
Bunlar anlaşma yaptıkları zaman da yükümlülüklerini yerine getirirler. Yani işte özü sözü doğru olan insanlar. Bunlar hem insanlar arası ilişkilerde sözlerinin arkasında dururlar, hem de Allah'a karşı, ki asıl herhalde önemli olan o, Allah'a vermiş oldukları sözü yerine getiren kişiler bunlar. Ve baskılara, zorluklara, bir de baskın anında olacaklara karşı dirençli olurlar. İşte bizim sabreden dediğimiz kişiler, yani dik duran, hiçbir zaman duruşunu bozmayan insanlar. Allah-u Teala bunlar için diyor ki özü sözü doğru olanlar bunlardır, müttakiler de işte bunlardır.
İşte o kadar için. Evet. Allah cümlemizi müttakiler, mesela işte Ali İmran suresinde de Allah bu konuda bize çok güzel açıklamalar yapıyor. Ne diyor burada? Ali İmran suresinin 133. ayetinde diyor ki, ben de meal olarak vermeye çalışayım çünkü anlatılacak şeyler çok. Allah-u Teala burada diyor ki, koşuşun diyor. Neye koşacaksınız? Mağfirete, Rabbinizin mağfiretine koşuşun. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet için koşuşun. Yani ne yapar? Hayırda yarışa girecek. Ben elimden geleni yapacağım diye uğraşacaksın. Peki bu cennet kimin için hazırlanmış? Müttakiler için. Yani kendini yanlışlardan sakındıranlar için. O yanlış nasıl bir yanlış olursa olsun, kendisini yanlışlardan sakındıranlar için. Peki bunları açıklıyor Allah-u Teala. Gene bakın o Bakara suresinin başında Bakara 177. ayette de söylediği gibi. Peki bunlar ne yapıyorlar? Yani genişlik zamanında da infakta bulunuyorlar. Yani hayır hasenat yapıyorlar. İyilik yapıyor. İyilik kelimesi daha iyi olur. Yani çünkü maddi ve manevi her şeyi kapsar bu. Ondan sonra bir de birisine karşı öfkesi oluyor mesela adamın. Ama onu da gizliyor. Yani yutkunuyor, içine bastırıyor. Ne kadar zorlanırsa zorlansın, içine bastırıyor. Ve insanları affediyor. Nedir? Kusurları görmüyor. Görmüyor. Yani insanlarda bazıları vardır ki kusur araştırır. Ya niye kusur araştırıyorsun ki? İnsanlar da kusur araştırmıyor, affediyor. İşte Allah diyor, güzel davrananları sever diyor. Tamam, bütün bunları Allah rızası için yaptığından dolayı Allah zaten onun karşılığını sana fazlasıyla verir. Ondan sonra Cenab-ı Hak 135. ayette de diyor ki, onlar yüz kısaltıcı bir suç işler ki buraya fahişe diyor. Fuhuş. En ağır günahlardan. En çirkin günahlardan. Bu da şunu gösteriyor. Müttaki olan, yani günah işlemeyen kimse değildir. Bak işte mesela Araf suresinin yani Kur'an-ı Kerim'in 7 ayrı yerinde anlatılan bir olay. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a bütün bilgileri öğretiyor. Öğretmeni Allah. Kaldığı yerde de hiçbir maddi problem yok. Taha suresinde olduğu gibi orada mesela diyor ki Allah-u Teala şu ağaca yaklaşmayın diyor. Her şey serbest. Yani böyle şu yasak bu yasak diye bir şey yok. Her şey serbest diyor. Peki bir de işte Taha suresinde Allah-u Teala şu yapıyor. Bak bu şeytan diyor. Senin ve eşinin düşmanıdır. 117. ayet mi?
Evet, 117.
117 ve 118. ayetler. Bak bu senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın ha sizi o bahçeden çıkarmasın diye Allah bizzat uyarıda bulunuyor. Bir başkası yapmıyor. Adem Aleyhisselam gibi bilgi seviyesini hayal edemeyeceğimiz bir zat, kendisini yanıltacak efendim sosyal medya, bilmem kötü komşu, kötü abi, hiçbirisi yok. Bir karı bir koca. Bütün imkanlar var. Peki iblisin yalan söylediklerinde yalan olduğunu da biliyor. Ama kendisini hayallere kaptırıyor. Ve o ağaçtan yiyor. Eşiyle beraber. İblis orada ne diyor? İstersen o ayeti oku.
Fevesvese ileyhi şeytanu kâle ya âdemü hel edüllüke alâ şeceretil huldi ve mülkin la yebna.
Yani diyor ki seni diyor ölümsüzlük, sana ölümsüzlük ağacını göstereyim mi? Ama nasıl vesveseyle fıs bak böyle kuzağına. Sana ölümsüzlük ağacını. Şimdi bu vesvese fısıldama insan psikolojisini çok etkiliyor. Kimse duymasın ama. Sana ölümsüzlük ağacını göstereyim mi? Bil de yok olmayacak bir saltanat. Vay be. Ölmeyeceğim ve yok olmayacağım. Ne muhteşem bir şey. Ya biraz aklını çalıştırsana. Allah sana tüm bu şeyleri öğretti. Bilmiyor musun ölümsüzlük diye bir şey olamayacağını? Yok olmayacak bir saltanatı bilmiyor musun? Muhalif bir yapı var. Allah bunları hep öğretti sana. Ama şeytana aldanıyor. Peki ya olmaz değil. Bakın Adem Aleyhisselam ne yapıyor? Şeytan Allah bir tek şey söylüyor. Diyor ki Adem'e secde, saygı göster diyor. Göstermiyor. Niçin yapmadın diye sorduğu zaman kibirleniyor, büyükleniyor. İşte bana yakışır mı? Ben ateşten yarattım, onu çamurdan yarattım. Böyle. Ama Adem Aleyhisselam'a da sorduğu zaman Adem Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi diyor. Biz yanlış yaptık. Ben yanlış yaptıysam sen ne yaptın? Dediğin doğru. Ne yapmış olur? Kendisini Allah'ın yanında bir konuma koymuyor. Ben yanlış yaptım, sen yaptığın doğru. O zaman eğer bizi affetmezsen bize iyilik ve ikramda bulunmazsan her şeyimizi kaybettik diyor. Allah'a teslim oluyor. Şimdi Adem Aleyhisselam orada bir takva sahibi mi? Şirkten korudu kendini değil mi? Takvanın en alt mertebesi şirkten kendini korumak. Tamam. Allah'a kendi nefsini Allah'a ortak koşmadı ama iblis kendi nefsini ortak yaptı Allah'a. Allah'ın rakibi gibi karşısına çıktı haşa.
Ama Allah Teala sonuçta ve asa Adem Rabbahu fegava ifadesini kullanıyor.
Ama tabii Allahü Teala bakın az önce söylediğimiz gibi iblise bir tek konuda şey yaptı. Bir tek konuda muhalefet etti ama kibirlendi, büyüklendiği için kafir oldu. Adem Aleyhisselam iki konuda Allah'ın emrini tutmadı. Bir, şu ağaçtan yeme dedi, yedi. İki, bak bu iblis senin düşmanıdır dedi, onu da dost bildi. Ondan sonra ne oldu? Bu ikisini de dinlememekle Allah'a isyan etmiş oldu. Gavane, boş kuruntulara kapıldı. Bunu bilmiyor değil. Bunun anlamı şu, herkes yaptığı yanlışı bilir. Bilmezse zaten Allah onu sorumlu tutmaz. Onu sorumlu tutmak mesela burada işte şu ayeti de şey yapmıştık ya 135. ayette Allahü Teala onlar işte fuhuş çeşitlerinden şey yapırlar. Buna bir fuhuş çeşitlerinden birisini yapmış olsalar ki çok ağır bir günah olur. Ya da kendilerine karşı bir yanlış bir şey yapmış. Zalemle enfusene dedi ya Adem Aleyhisselam. Allah'ın bir başka yanlışını kendilerini sıkıntıya sokacak bir şey yapmış olsalar. He,
olur mu? Olur yani.
Olur. Hı. Adem Aleyhisselam yaptı da kafir mi oldu? He. Onun yanlış olduğunu kabul edip yanlışını ondan sonra tevbe edersen Allahü Teala seni affeder ve ayrıca ikramda da bulunur. Mesela ayet Adem Aleyhisselam'a mesela fe'asa Adem Rabbehu fe'gava dedi değil mi?
Evet.
Adem Rabbine isyan etti. Önce isyan etti. Ne oldu? Emrini tutmadı. Ne yaptı? Şu ağaca yaklaşmayın dedi. Mesela şöyle diyelim. Bak şu şekilde. Mesela bak Fatih Hocam. Mesela diyelim ağaç bu olsa yaklaşmayın dedi. Bu yaklaştı mı? Yaklaşınca ne yaptı? Emrini tutmadı. Ondan sonra şu yemekten şundan yemeyin demedi. Yaklaşmayın dedi. Peki yaklaştıktan sonra da iblis ne dedi? Yiyeceksiniz dedi. O yedi. Yediği zaman yemesiyle ortaya çıkacak bir takım hayallere kapılarak yedi. O da fegava oluyor arkasından. Kendisini hayallere kaptırdı. Adem isyan etti, şey yaptı. Peki ondan sonra?
Sonrası ilginç. Sümeç tebâhu rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ.
Ondan sonra ya Rabbi ben yanlış yaptım. Bizi affet dedi. Allah da onu affetmekle kalmadı. Onu seçti. Zaten o bahçeden çıkarken Adem, Havva ve İblis üçü birlikte çıktılar. Bakara 38. ayette ne diyor Allahü Teala? İhbitu minha. Buradan in aşağı diyor. Fe imma yetiyennekum minni huden. Eğer benden size bir rehber gelirse. Yani bir kitap. Henüz kitap indirilmemiş. Henüz Adem Aleyhisselam Nebi değil. Femen tebiya hudaya. Hanginiz benim rehberime uyarsanız. Demek ki iblisin de önünde tevbe imkanı var. Bir kapıyı kapatmıyor Allah. İster Adem, ister Havva, isterse de hanginiz uyarsanız. Fela havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Üzerlerine ne bir korku olur ne de üzülürler. Demek ki biz de eğer bugün korkudan, üzüntüden uzak bir hayat istiyorsak, Allah'ın hüdası olan, işte surenin en başında, Bakara'nın en başında huden lil müttekin dediği, müttekiler için bir rehber olan Kur'an'a uyarsak eğer, korku ve üzüntü diye bir şey söz konusu olmaz. Peki, işte Allahü Teala henüz bir kitap verilmemiş ama tevbesinden sonra demek ki Allah kimi seçmiş? O ayeti, öbür ayete göre düşünürsek Adem ve İblis hangisini seçmiş? Adem'i. Çünkü tevbe ettiğini söyleyen o ve Havva da aynı şekilde. Ama Allahü Teala Adem'i seçmiş ve ona kitap indirmiş. Evet.
O şeydekini devam edelim hocam.
Tamam. Devam edelim.
Zekerullaha festağferu li zunubihim diye devam ediyor. Ali İmran 135'te.
Ha evet, hemen Allah hatırlarına gelir. Şimdi bir fuhuş ya da yanlış bir şey yaparlarsa hemen Allah Allah bunu yasaklamıştı işte Adem Aleyhisselam'ın durumu gibi. Ya Rabbi beni affet. Evet. Ya Rabbi beni affet. Ben yanlış yaptım. Yani affet demek yetmiyor. O şimdi tövbe de etmek lazım. Yani dönüş yapmak lazım. Bir daha ona ondan uzak gerekiyor. Ve men yağfiru zunube illallah. Allah'tan başka günahları kim affeder ki? Ve lem yusirru ala ma fa'alu ve hum ya'lemun. Bile bile yaptıkları şeylerde de ısrarcı olmazlar. Bak bile bile ısrarcı olmama. Evet. Çok çok önemli. Bile bile. Çünkü mesela bu ayetler kendisine kitap ulaşmamış kişileri de ilgilendiriyor. Yani Allah'ın yarattığı ayetleri şey yapar. Doğruları, bildiği doğruları yapıyorsa bilmeden belki adam Fransa'da doğmuş, büyümüş birisi çocukluğundan itibaren sofrada içki olduğunu görüyor. Bu sıradan bir şeydir diye içebilir. Ama içkinin haram olduğunu öğrendikten sonra artık ona yaklaşamaz.
O onunla alakalı şey de var hocam. Leysa lillezine aminu ve aminu salihatü cünahun fîmâ taimu izâmet tekâf. Yani iman eden, iyi işler İmâni yapan. Evet. İyi işler yapan, iman eden kişilere günah yoktur. Yiyip içtiklerinden dolayı. Ama ondan sonra tekrar düzeltiyorlar kendilerini. Yani bilmeden yapıyor.
Yiyip içtikleri dedikleri şey aslında orada kumar var öncesinde o ayetin ve içki var. Bu hatalar yapmış olabilir. Yani Allah-u Teala zaten ne diyor? Kendilerine karşı aşırı davranışlar göstermiş kullarım. Rahmetimde la teknatu min rahmet. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin diyor. Değil mi? Ondan sonra Allah-u Teala bütün günahları affeder. Yeter ki siz tevbe edin ve Allah'a yönelin. O kadar.
93 hocam benim okuduğum şimdi Maide 93'te. Ama dediğiniz gibi yukarıdan itibaren o hamr, meysir, ensab, ezlem bunların hepsinden bahsediliyor.
Hepsinden yani. Bahsediliyor evet. Tamam şimdi ondan sonra burada bile bile bak ondan sonra diyor nedir? Yani işlediği günah büyük küçük fark etmiyor. Aslında şirk günahını bile işlemiş olsa
evet, olabilir.
Tövbe eder. Ettiğimi kurtulur. İşte onun için mesela iblis şirk günahını işlediği halde eğer Adem Aleyhisselam'a indirilen kitabı uysaydı ya da gelip de bugün Kur'an-ı Kerim uysa paçayı kurtarmış olacak. Herkes için bu şey söz konusu. Ulaike cezauhum mağfiretun min rabbihim ve cennetun tecri min tahtiyel enhar. Onların ödülleri diyelim ceza, karşılıkları, alacakları ödüller Allah'ın mağfiretidir. Yani yanlışlarını örter Allah. Kimseye de göstermez. Ve içinden ırmaklar akan cennetler, bahçelerdir. Halidine fiha orada ölümsüz olarak kalmak üzere gireceklerdir. Çalışanların ödülü ne kadar güzeldir. Evet, sen şimdi devam et.
Evet. Takva ile alakalı birkaç ayet okuduk ama Kur'an-ı Kerim'de tabii çok yoğun bir şekilde kullanım alanı var. 300'e yakın şekilde geçiyor isim olarak, fiil olarak ve bunların içerisinde de en yoğun kullanım Allah-u Teala'nın insanlara emri şeklinde geçiyor. Yani iftihar kalıbından Allah-u Teala ittakullah emrini veriyor. Neredeyse 100'e yakın yerde. Yani evet biz buna yani Allah'ın sizden istediği şeyleri yapın, fıtratınızı bozmayın, doğal yapınızı bozmayın,
yanlış yapmayın
evet. Anlamında. Burada tabii biz aslında bu konuyu niçin gündeme getirdik? Genelde bunu hani Allah'tan korkman, haşyet ya da haf anlamında kullanıyorlar. Bu kullanıldığı zaman da oldukça içerisindeki o anlam yoğunluğu boşaltılmış oluyor. Oysa takva dediğimiz şey kişinin kendi gayretiyle ve hayatı boyunca son nefesine kadar göstermesi gereken bir gayreti ifade ediyor. Allah-u Teala bunu sürekli insanlara hatırlatıyor. Tabii bunun insanlara sunduğu pek çok ayrıcalık da oluyor. Yani insan fıtratını korur, doğal yapıyı korursa hem kendisi için hem tabiat için, etrafı için tam bir cennet hayatını bu dünyada kısmen yaşamış oluyor. Çünkü Allah-u Teala ona çıkış yollarını gösteriyor, Furkan veriyor. Yani doğruyu, eğriyi ayırma gücü veriyor. Yaptığı işlerde kolaylıklar ona nasip ediyor. Ayrıca biraz önce de okuduk, bir takım yanlışlar yaptığında da Allah-u Teala bu kişinin bu gayreti, yani doğal yapısını muhafaza etme gayreti sebebiyle Allah-u Teala bu günahları sürekli örtüyor. Örtmekle de kalmıyor. Bu kişiye sürekli ecirler veriyor. Hatta فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ayetinde olduğu gibi zor bir durumda da ne yapması gerektiğini hemen ona hatırlatıyor. Bak, doğal yapını koruyabilmen için şöyle yapmalısın veyahut buna sakın bulaşma, yaklaşma şeklinde sürekli Allah'ın yardımı o kişinin yanında oluyor. Ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'de yoğun bir şekilde de şunun altı çiziliyor müttaki kişilerle alakalı olarak. Bu kişiler hem dünyada büyük lütuflara mazhar oluyorlar, konforlu bir hayat yaşıyorlar ve ahirette de cennette de bu kişiler çok taltif edilen kişiler oluyor. Çünkü kişinin son nefesine kadar müttaki olarak kalması Allah'ın emrettiği her şeyi yapmakla mümkün oluyor. Yani mesela namaz kılmak kişinin doğal yapısını koruyucu bir şey. Abdest almak kişinin doğal yapısını koruyucu bir şey. Zekat vermesi, hacca gitmesi, şirke bulaşmaması, faiz yememesi, gıybet etmemesi, hatta kısas diye bir cezanın ne kadar uygun olduğunu ve mutlaka yerine getirilmesi gerektiğine iman etmesi, Allah'ın mesela mirasla alakalı hükümlerinin mutlaka yerine getirilmesi gerektiğine inanması ve bunu sürekli yapması, faiz yasağının aslında ne kadar tabiatı, çevreyi, ekonomiyi bozucu bir şey olduğunun bilincinde olması ve bunu engellemek için elinden gelen her şeyi yapması, yani Allah'ın ibadetlerden tutun da en sosyal meselelere kadar emrettiği her şeyin kendisini koruyucu bir özelliği olduğunu bilen kişiler bunlar. Ve Yüce Yaratıcımız da siz mümin olabilirsiniz, ameli salih yapabilirsiniz. Hatta ülül elbab kısmından, yani seçkin, bir nevi seçkin insanlardan bile olsanız müttaki olmak için gayretinizi son nefesinize kadar gösterin diyor. Ve bunun pek çok kişiye kazanımlarından bahsediyor. Ben son olarak bunlardan bir tanesini okuyacağım. Şimdi bir insanın herhalde bu dünyada iken başına gelen en güzel şeylerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında yaşadığı bir dönemde Nebi ya da Resul ile karşılaşması olur. Bu Nebi'nin şahsı da olabilir veya o Nebi'ye inen bir kitap da, ona tebliğ edilen Allah'ın kitabı ayeti de olabilir. Kişinin böylesi bir anı yaşaması ve bu anı yaşadığında da doğru bir makas değişimiyle yoluna devam etmesi herhalde bir dünyada bir insanın başına gelebilecek en güzel şey. Peki bunu en kolayca halledenler, hiç riske girmeyen kişiler kimler? Kur'an-ı Kerim'de işte müttakilere Allah-u Teala bunun üzerinden bize örnek veriyor. Muhammed Aleyhisselam'la karşılaştığında, kendisine birkaç ayet tilavet edildiğinde hemen gözyaşı döken, senin okuduğun bunlar ayetten başka bir şey olamaz. Sen Allah'ın nebisinden başkası olamazsın. Biz hemen inandık ve bundan sonra senin arkandayız diyen birkaç dakikada bu kıvama gelen insanları Allah-u Teala müttakiler olarak isimlendiriyor ki Bakara suresinde işte biz derse başlarken okuduğumuz hüdellil müttakin ifadesi de aslında ayetler karşısında en hazır bulunmuşluğu sergileyen insanlar. Kasas suresinde 52 ve 53. ayette Muhammed Aleyhisselam'la karşılaştığında hemen senin bu okuduğun vahidir, Allah'tandır. Ha, şunu bil, biz daha önce de Müslüman kişileriz diyen adamlarla alakalı Allah-u Teala diyor ki اُلَٰيكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُهُمْ Bu kişilere Allah iki kat ecir verecek. Niye? Çünkü bu adamlar dik durdular. Hiç duruşlarını hiç bozmadılar. Evet, hatalar yapmış olabilirler, günaha girmiş olabilirler, bir takım sıkıntılı imtihanlardan geçmiş olabilirler ama her zaman o doğal yapıyı muhafaza etmek için gerekli gayreti gösterdiler, dik durdular diyor Allah-u Teala. Ve seninle de karşılaşınca hiç tereddüt etmeden hemen sana iman ettiler. Ben bunlara iki kat ecir vereceğim. Devamında ve yedraune bil haseneti seyyiete. Bunlar kötülükleri de iyiliklerle defettiler. Karşılaştığı bir kötülük veya yapmış olduğu yanlış, hemen arkasından iyi bir şey, o ıslah. Kur'an-ı Kerim'de müttaki insanların bir vasfı da ıslah ediciler. Yani bunlar kendilerini koruyorlar. Yapılan bir yanlış varsa da onu ıslah ediyorlar. Ve mimma razaknahum yunfikun. Ve biraz önce Bakara suresinde de aynısı geçti. Kendilerine rızık olarak verilen şeyleri de infak ettiler. Neyse ney bu? Para da olabilir, ilim de olabilir, şu da olur, bu da olur. Yani infak ettiler. Ve izâ semi'ul lagve e'radû anhu. Gereksiz, faydasız, yanlış bir şey işittiklerinde, gördüklerinde, şahit olduklarında da hemen ondan yüz çevirdiler. Dalmadılar yani. Niye dalmıyor? Ya ben de bu gıybetin bir parçası olayım. Ben de oturayım, eğleneyim, kahkaha atayım, vakit geçireyim demediler ve hemen oradan uzaklaştılar. Çünkü eğer bunu yaparsan doğal yapım bozulur, fıtratın bozulur dediler. Ve kâlû lenâ e'mâlünâ ve leküm e'mâlüküm dediler. Yani sizin amelleriniz size, bizim amellerimiz bize. Yani hesabını Allah'a vereceğiz dediler. Selamun aleyküm, size de biz yine esenlik diliyoruz dediler. La nebtagil cahilin. Ayrıca biz cahillik edenlerle de işimiz olmaz. Onları hiç tercih etmeyiz diyen kişiler bunlar. Yani müttaki insanlar. Bir Allah'ın ayetiyle karşılaştığında hemen gereğini yapabilecek insanlar. Peki bu kıvama nasıl geldiler? Bu kıvama biraz önce söylediğim gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yanlış yapar, yapar mı? Yapar. Ama yaptığında da hemen Allah'ı hatırlayıp şeytan onlara dokunduğunda innellezine takavizel mesum taifun mine şeytani tezekkeru diyor. Yani şeytan onlara dokunur mu? Evet, dokunur. Müttaki, mümin, şeytan bunlara dokunmayacak da kime dokunacak zaten? Kime dokunacak? Yani iblis doğru yolun ortasında oturuyorum diyorsa, iblisin asıl hedef kitlesi mümin olan, iyi işler yapan ve takva sahibi olmaya özen gösteren insanlar olacak. İlk hedefte bunlar. Ama dokunduğunda ne oluyor? Bunları bozuyor mu? Hemen Allah'ı hatırlıyorlar ve Allah'ım biz yanlış yaptık deyip tekrar o asli yapılarını muhafaza etmek için ellerinden geleni yapıyorlar hocam.
Abi burada o kadar güzel kapılar açtın ki onlardan bazılarını söylemeden geçmek istemiyorum. Mesela Bakara suresinin 178. ayetiyle ilgili işte kısas konusunu okudun. Yani bir insan bir adam öldürdüğü zaman onun karşılığında kendisi de öldürülebilir. Gerçi öldürülen tarafın bunu affetme hakkı da vardır. Bir kere yani bugünkü ceza hukuku anlayışı maalesef Batı merkezi ceza hukuku anlayışıdır. Hep güçlü kişilerin hakimiyetini ifade eden, güçsüzlerin adam yerine bile konulmadığı bir yapıdır. Ondan bahsetmiyoruz ama şimdi Allah bana nasip etti. İstanbul Mahkemesi arşivini 20 sene kadar yönettim ve orada mahkemenin işleyişiyle ilgili de doktora yaptım. 1984'te doktora basıldı ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda insanla, araştırmacıyla birebir beraber olduk, tanıştık. Şimdi bakın, İstanbul'un fethinden İşte şeye kadar, şeriatın yürürlükten kaldırılması zamanına kadar ki defterlerde adam öldürme olayına belki 2-3 kere falan rastlamışımdır, yani o kadar. Ama şimdi ben bunu anlattığım zaman her gece şu kadar adam öldürülüyor İstanbul'da diyor şeyler, polisler diyor. Ya halbuki öyle bir güvenlik var ki Ondan sonra mesela İstanbul'da her kazada bir hakim var. İstanbul'da da bir tane hakim vardır. Dava gelmez, dava yok. Onun için hakim boş kalır, gider, bir piyasayı kontrol eder, esnafla dolaşır, esnafın bir şikayeti varsa hemen orada problemini hallederdi. Bir yıl boyunca İstanbul Mahkemesi'nde ceza ile ilgili 8-10 tane dava ya olur ya da olmaz, onların çoğusu da kabahat konusudur. Çünkü öyle bir yapı var ki, bugünkü kapitalist sistemi bilenler zannediyorlar ki mesele o, hiç alakası yok. Öyle muhteşem bir yapı var ki gerçekten inanılır gibi değil. Şimdi bir gün işte Amerika'nın çok meşhur bir tarihçisi vardır, Rhodes Murphy. Eskiden arşivde kalorifer yok. Benim odamda soba yanıyor. Araştırma yaparken benim odama geldi, oturdu, bir defter aldı, okuyor, böyle yaptı. Hayır de dedim, ne oluyor sana böyle? Niye böyle hoplayıp hoplayıp duruyorsun falan? Yahu kardeşim bu ne ya dedi ya. Osmanlı basitte mükemmelliği yakalamış dedi. Bu ne kardeşim dedi. Ne oldu dedim. Dedi ki şu Perşembe Pazarı'nda, İstanbul'un Perşembe Pazarı'nda bir hanın tamiriyle ilgili bir belge okuyorum. Hanın yöneticisi çağırmış ustaları, birebir anlaşmışlar. Ona vermiş. Ya böyle bir anlaşma mı olur? İnsan bir ihaleye çıkarır, ilan eder falan. Yok hiçbir şey yok. Çağırıyor. Diyorsa bu ne biçim bir şey ya? Ama tutmuş o bölgenin önde gelen esnafından 11 kişiyi bu tamir işini kontrolle görevlendirilmiş. Lan şimdi bu şahsın, bu ikisinin arasında fazla bir para anlaşması olması mümkün değil. Bu çalışan kişinin hata yapması da mümkün değil. Bu ne biçim bir şey yahu kardeşim? Şimdi mesela ben şahsen tabii Allah nasip etti yani Osmanlı'nın tarihini hem şeyden, mahkeme arşivinden hem de Şeyhülislamlık arşivinden yakından öğrenme fırsatı buldum. Hep şey yapardım, hala şey yaparım, keşke doğru İslam anlatılabilseydi. Bugün Osmanlı'nın o yapısı sebebiyle tüm dünya İslam'ın hakimiyeti altında olurdu. Bunlara son derece dikkat etmemiz lazım. Bir de Fatih Hoca konuşurken fıtrat meselesine vurgu yaptı. Tabii fıtrat ne oluyor? Kişinin doğal yapısı oluyor. Zaten Allahü Teala dini de tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatına uygulanması şeklinde tanımlıyor. Rum suresinin 30. ayetinde. Dolayısıyla yeryüzünde fesat çıkarabilecek tek varlık kim? İnsanlar. Yani yeryüzünün düzenini bozacak olanlar insanlardır. Ama eğer düzgün davranırlarsa, Allah'ın emirlerine uyarlarsa herhangi bir düzen bozucu iş olmaz. Burada da size şunu hatırlatayım. Yine Cenab-ı Hak bana nasip etti. Avrupa'da, Avrupa'nın çok önde gelen şeylerine, ilim adamlarına çok sayıda şeyim olmuştur. Seminerlerim olmuştur, sohbetlerim olmuştur. Aynı şekilde Rusya'da. Amerika'da da oldu. Ben yani Allah'ın ayetlerini anlatırken tek bir itiraz hatırlamıyorum. Neden? İşte takva, doğal yapının korunmasıyla ilgili ayetler. Bakıyorlar nasıl itiraz etsinler ki? Nasıl itiraz etsinler? Ama en büyük şey bugün dünyada en suçlu konumda olanlar Müslümanlardır. Çünkü Allah'ın kitabını Allah'ın kullarına götürme mecburiyetimiz var. Biz bu insanlara götürelim. O insanlar kabul eder etmez. Yani dünyanın yeni düzenini Kur'an'a göre oluşturmak için elimizden geleni yapmalıyız. Öyle olunca sömürü düzeni değil, fesat düzeni değil ama tabii bir düzen, doğal bir düzen dünyaya hakim olur. Herkes mutlu ve huzurlu olur. Bu dünyada da inanan inanma inanmayan, o inanmak meselesi ayrı. İşte az önce söyledim işte şu kadar kişilere seminer falan verdik, itiraz eden tek kişi hatırlamıyorum ama onlar Müslüman oldu mu olmadı mı? O konuda da bir bilgim yok. O zaten beni ilgilendirmiyor ki. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a da ne diyor? Gâşiye suresinde fezekkir اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ. Sen doğru bilgi ver. Senin görevin bu, bitti. Bizim görevimiz de insanları Müslüman yapmak değil, hiç kimsenin bir çöpünde bile gözümüz olamaz. Bu insanların tamamı dünyanın neresinde, hangi şartlar içinde yaşarsa yaşasın, tıpkı benim gibi Allah'ın kuludur. Ben de onlara Allah'ın kitabını götürmek zorundayım. Çünkü Allahü Teala bana lütfetmiş, kitabını öğrenme fırsatı vermiş. İşte hepimizin yapması gereken budur. Cenab-ı Hak işte bu da asıl takva bu. Yanlışlardan biz sakındığımız gibi, hangi yanlışlardan nasıl sakınılacağını Allah'ın kitabıyla insanlara öğretmemiz gerekir. Cenab-ı Hak bunu da başarmayı cümlemize nasip eylesin. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın. Hepimizi samimi müttakilerden, Allah'ın yanlış yaptığı şeylerden korunan kullarından eylesin.